Sayfa 25. Annesinin üzerindeki etkisi büyük oldu. Mustafa bu etkiye zaman zaman saygıyla, zaman zaman da baş kaldırmayla karşılık verdi. Bir halk kadını olan ve bundan başka türlü görünmek de istemeyen Zübeyde Hanım, güçlü bir iradeye ve sağlam bir köylü güzelliğine sahipti. Doğuştan akıllı bir kadındı, yalnız yeteri kadar eğitim görmemiş, okuma yazmayı ancak öğrenebilmişti. Karısından 20 yaş daha büyük olan Ali Rıza Efendi'nin daha silik bir kişiliği vardı. Yalnız bir ilkokul öğretmeninin oğlu olduğu için biraz eğitim görmüş ve bu yüzden küçük bir devlet memuru olabilmişti. Gümrüklerde ve evkaf idaresinde çalıştı. Mesleğinde hiçbir zaman pek yükselemedi. Zübeyde Hanım'la evlenmeye talip olduğu sırada ailesinin istediği ağırlığı bile verememişti. Neyse ki Zübeyde'nin ağabeyi Hüseyin onun tarafını tuttu da Selanik'te evlendiler. Bundan sonra Ali Rıza Efendi'nin Olimpos Dağı eteklerinde görev aldığı bir köye yerleştiler. Gümrükten aldığı azıcık maaşla zor geçinen Ali Rıza Efendi, bu zengin ormanlık bölgede birçok kişinin keresteden bol para kazandığını görüyordu. Ticaret konusunda hiç tecrübesi olmadığı halde memurluktan ayrılıp kereste işi yapmaya karar verdi. Tekrar Selanik'e dönerek Cafer Efendi adında birisiyle ortak oldu ve elindeki birikmiş parayı bu işe yatırdı. Başta işler iyi gitmişti. Ali Rıza Efendi bundan cesaret alarak ailesine daha büyük bir ev yaptırdı. Bu iki katlı geniş odalı bir evdi. Arnavut kaldırımı döşeli bir sokağa bakıyordu. Arkada bakımsız bir bahçesi, kızgın güneşe ve meraklı komşulara karşı kafesle örtülmüş cumbaları vardı. Ancak Ali Rıza Efendi işe atılmak için tarihin kötü bir anını seçmişti. Bu dağlar çok eskiden beri Türk beylerinin baskısından kaçan ve kendilerine yerli Hristiyanların koruyucusu süsü veren Rum çetecilerle doluydu. Şimdi Türklerin Ruslara yenilmesi ve vilayetteki hükümet otoritesinin zayıflaması üzerine işi büsbütün azıtmışlar, açıkça baş kaldırıp çapulculuğa girişmişlerdi. Ali Rıza Efendi de bu eşkıyaların sürekli saldırılarının kurbanı oldu. Kerestelerini yakarız tehdidiyle ondan para sızdırıyor, parayı aldıkları halde yine yakıyorlardı. İşçilerinin gözlerini korkutup ayartıyorlar, kütüklerin kıyıya taşınmasına engel oluyorlardı. Ali Rıza Efendi ormanda eşkıyalarla çarpışmak zorunda kalıyordu. En sonunda görevi çapulcuları temizlemek olan Selanik Jandarma Komutanı'nın sözünü dinledi ve zararın neresinden dönülse kârdır diye bu işten vazgeçti. Makedonya vilayetinde Türk kanun ve düzeni bu kadar zayıflamıştı. Zübeyde Hanım'ın Ali Rıza Efendi'den 5 çocuğu olmuştu. Ama bunlardan yalnız ikisi, Mustafa ile Makbule, yaşayıp büyüyebildiler. Ali Rıza Efendi göreneğe uyarak Mustafa'nın adını doğduğu zaman kulağına fısıldamıştı. Bu kendisinin küçükken kaza ile beşiğinden düşürüp ölümüne sebep olduğu bir kardeşinin adıydı. Ataları köle olan bir Arap dadı Mustafa'ya bakıyor, beşiğini sallarken Bizans, Slav ve Türk melodilerinin bir karışımı olan eski Rumeli türkülerini söylüyordu. Bu türküler ömrü boyunca Mustafa'nın kulağından gitmeyecekti. Zübeyde Hanım atalarının geleneksel inançlarına körü körüne bağlı, 5 vakit namazında sofu bir kadındı. Gerek kendi ailesi, gerek kocasının ailesi içinde hacılar bulunmasıyla övünürdü. Mustafa'nın da onların yolunu izlemesini, hafız hatta hoca olmasını istiyordu. Bunun için de şimdiden mahalle mektebine gidip, bütün halis Müslüman çocukları gibi Kur'an ilkelerine uygun bir eğitim görmeliydi. Ali Rıza Efendi'nin bu konuda oğluna bir yardımı oldu. Kendisi eğilim bakımından softalığa karşı geniş görüşlüydü. Batıdan özellikle Makedonya'ya sızmakta olan yeni düşüncelere saygı beslediği için, oğlunun Selanik'te ilk açılan ve çağdaş eğitim uygulayan bir okula, Şemsi Efendi'nin özel laik okuluna gitmesi için ısrar etti. Epey tartışmadan sonra bir uzlaşmaya vardılar. Ali Rıza Efendi, karısının isteğini yerine getirmeye razı olur gibi yaptı ve Mustafa göreneğe uygun dinsel törenlerle Fatma Molla Kadın Okulu'na gönderildi. Sonradan bunu biraz alaylı bir şekilde şöyle anlatır. Okula girdiğim sabah annem bana beyaz bir entari giydirmiş, başıma da sırma işlemeli bir sarık sararak süslemişti. Elimde yaldızlı bir dal vardı. Sonra hoca efendi yanında bütün okul çocuklarıyla evimizin yeşilliklerle bezenmiş kapısına geldi. Duadan sonra anneme, babama ve hocaya temenni ederek ellerini öptüm. Arkadan yeni arkadaşlarımın alkışları arasında sevinçli bir alay halinde şehrin sokaklarından geçerek caminin yanındaki okula gittik. Oraya varışımızda hep bir ağızdan yeniden dualar okundu. Sonra hoca beni elimden tutarak çıplak ve kemerli bir odaya götürdü. Kur'an'ın kutsal kelamını orada bana açıklamaya başladı. Sübeyde Hanım'ın dinsel duyguları böylece tatmin edilmiş, konu komşunun gözünde itibarı korunmuştu. Mustafa da okula pek ses çıkarmadı. Ama Türkler arasında hala çok yaygın olan ve annesinin de can ve gönülden katıldığı Müslüman göreneklerine ve bunların uygulanış şekillerine karşı içinde şimdiden bir çeşit irkilme doğmaya başlamıştı. Böylece Arapça Hüsnü Hat derslerinden ve sınıfta çocukların bağdaş kurup yere oturarak dizlerinin üstünde yazmalarından hiç hoşlanmadı. Yabancı çocukların bu biçimde oturmadıklarına, yazıyı da böyle yazmadıklarına dikkat etmişti. Günün birinde kalkıp ayakta durdu. Hoca oturmasını emredince de dizlerinin tutulduğunu ileri sürerek sözünü dinlemedi. "Ne?" dedi hoca, "bana karşı mı geliyorsun?" "Evet, karşı geliyorum," diye cevap verdi Mustafa. Bunun üzerine öteki çocuklar da ayağa kalkarak, "biz de hepimiz size karşı geliyoruz," dediler. Hoca çocuklarla uzlaşmak zorunda kaldı. Bundan biraz sonra Ali Rıza Efendi Mustafa'yı mahalle mektebinden alarak Şemsi Efendi'nin okuluna gönderdi. Zübeyde Hanım'ın başta istediği yerine getirilmişti, onun için bu işe artık ses çıkarmadı. Mustafa yeni okulunda eğitimini oldukça başarılı bir şekilde ilerletti. Mustafa açık renk saçları, yüzünün daha düzgün çizgileriyle öteki çocuklardan hemen ayrılıyordu. Onlar sokakta aşık atar, meyve çekirdekleriyle oynarlarken o kendilerini büyük bir insan gibi ciddilikle seyrederdi. Aralarına hiç karışmazdı. Bir gün onu da birdirbir oynamaya çağırdılar. Kambura yatmayı kabul etmedi. Ayakta dururken üzerinden atlasınlar diye çocuklara meydan okudu. Ötekilerden uzak durur, mağrur davranır, üstünlük taslardı. Ufacık bir hakaret belirtisine karşı hemen tepki gösterirdi. Şimdi artık daha iyi tanımaya başladığı işlek bir ticaret şehri olan Selanik, Mustafa'nın çocukluğu, delikanlılığı ve daha sonra da gençliği üzerinde yetiştirici bir etki yapacaktı. Dağ eteklerinden yukarıya doğru tırmanan, Büyük Durgun Körfezi'nin sularına yayılan Selanik, çevresindeki Roma, Bizans ve Türk surlarının sınırlarını çoktan aşmış, çağdaş batı ölçüsündeki rıhtım ve bulvarları boyunca gelişmeye başlamıştı. Coğrafya durumu ve bundan doğan tarihi, ona kozmopolit bir şehir niteliği vermişti. Yıkık istihkamlarının üzerindeki karmakarışık çatıların arasından minareler ve çan kuleleri yükselirdi. Halkı kat kat yaşar gibiydi. Müslüman mahallesi en yukarıdan, tepeyi çevreleyen ortaçağ surlarından başlar, Arnavut kaldırımlı, dik, dolambaçlı sokaklardan meydana gelen bir labirent halinde aşağıya doğru inerdi. Bunun altında ve limanın çevresinde nüfusun aşağı yukarı yarısını teşkil eden Museviler otururlardı. Bunlardan dönme denilen bir kısmı Müslümanlığı kabul etmişlerdi. Rum mahallesi ikisi arasında şehrin merkezini kaplar, çevresinde de denizle dağ arasında çeşitli yönlere doğru Bulgar, Ermeni, Ulah ya da Çingenelerin ve en önemlisi her milletten Franklerin mahalleleri uzanırdı. Frankler, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya ve Portekiz'in zengin tüccarlarıyla güçlü konsoloslarıydı. Tepenin eteklerinde Rum kiliselerinin çan seslerini duyabilecek kadar yakınında oturan Mustafa, böylece yabancıların yaşama tarzına alışarak onları uyanık ve ihtiyatlı bir şekilde değerlendirmesini öğrenerek büyüdü. 18'ine gelmeden Selanik'e trenin ilk olarak girişini görecek ve bu burnundan soluyan çelik canavarın yarattığı heyecanı paylaşacaktı. Şehrin yerlilerinden biri, 100 yıl sona ermekteydi diye yazar. Batı usul usul içeri sokularak harikalarıyla doğuyu ayartmaya çalışıyordu. Kamaşmış gözlerimizin önüne biliminin büyüsünü ve buluşlarının mucizesini seriyordu. Işıltısını bir an için gözlerimizle görmüş, bizi kendisine çağıran sesini ürkek kulaklarımızla işitmiştik. Kendimizi büyük bir ziyafetteki köylüler gibi küçük ve yabani görüyorduk. Ama yine de bu parlaklıktaki soğukluğu ve bu yakınlaşmanın bize ne kadar pahalıya mal olacağını içimizden sezmiyor değildik. Dipnot: Leon Sciacchi, Farewell to Salonika, Selanik'e veda. Bu arada Mustafa bir süre için Selanik'ten ayrılacaktı. Ali Rıza Efendi, sermayesinin geri kalanını da tuz ticaretinde yiyip bitirmişti. Yeniden memuriyete girmek için müracaat etti, almadılar. Kendini içkiye verdi, bağırsak veremine yakalandı ve 3 yıl süren bir hastalıktan sonra öldü. Zübeyde Hanım çok kötü durumda kalmıştı. Mustafa'yı okuldan aldı, kız kardeşi Makbule ile beraber Selanik'in 30 kilometre kadar ötesinde Langaza yakınlarında bir çiftlik işleten abisi Hüseyin'in yanına götürdü. Burada ovanın yazın kurak, kışın batak olan kırmızı toprağında çeşitli ekinler yetişiyor ve hasattan sonra ekin diplerinde hayvanlar otluyordu. Mandalarla çift sürülürken peşlerinden giden uzun bacaklı leylekler sapan izlerini gagalıyor ve gıcırtılı kağnılar ürünleri pazara taşıyordu. Yeşilliğin, toprağın, suyun ve gübrenin kokusunu içine çeken Mustafa, ömründe ilk olarak toprağa ve tabiata karşı bir sevgi duymaya başladı. Açık havada yaşamaktan hoşlanıyor, çiftlik işlerinin kolayca üstesinden geliyordu. En yakın arkadaşı, tombul, dik kafalı, sözünü sakınmaz ve abisinden daha kaba bir kız olan Makbule'ydi. İki kardeş sık sık kavga ederlerdi. Gündüzleri iki çocuk tarlada bir kulübede oturarak fasulyelere dadanan kargaları gözleyip kovarlar, kış geceleri de ocak başında ateşin yanındaki bir çuvaldan aldıkları kestaneleri kavururlardı. Bu sağlam çiftlik hayatı Mustafa'ya yarıyordu. Adaleleri gelişmiş, kuvvetlenmişti. Yemek boldu. Dayısı Hüseyin de iyi bir adamdı. Ama Mustafa çok geçmeden sıkılmaya başladı. Bu köylü yaşayışından hoşlanmıyordu. Zekası uyanmaya başlamıştı. Artık çabucak bir şeyler öğrenmek istiyordu. Oysa eğitimi büsbütün geri kalmaktaydı. Köyde öğretmen olarak yalnız Müslüman hoca ile Rum papazı vardı ki, bunların arasında da büyük bir fark yoktu. Mustafa'yı sırayla ikisine de gönderdiler. Ama Mustafa kendisine yabancı olan Rumcayı sevmedi, Hristiyan çocukların soğuk davranışları da gururunu incitti. Kısa bir sürede hocaya gittikten sonra ben camide okumam diye diretti. Zübeyde Hanım ona güzel bir öğretmen buldu ama 3 gün sonra Mustafa adamın bilgisiz olduğunu ileri sürerek ondan ders almayı reddetti. Arkasından bir komşu kadın ders vermek teklifinde bulundu. Ama Mustafa bir kadından ders almak istemiyordu. Zübeyde Hanım artık oğlunun doğru dürüst bir eğitim görmesi gerektiğini iyice anlamıştı. Mustafa'yı yine Selanik'e, teyzesinin yanına gönderdi. Mustafa Selanik mülkiye rüştiyesine devam etmeye başladı ama burada da uzun süre kalmadı. Bir gün çocuklar aralarında kavgaya tutuşmuşlardı. Arapça öğretmeni Kaymak Hafız, onu elebaşı yerine koyarak fena halde dövdü ve yara bere içinde bıraktı. Mustafa buna adamakıllı içerledi, okula gitmeyi reddetti. Büyük annesi de onun tarafını tutarak Mustafa'yı okuldan aldı. Mustafa bu arada ne olmak istediğini yavaş yavaş kestirmeye başlamıştı. Çocukluğundan beri dış görünüşüne düşkündü. Şimdi giyinişine ve üstünün başının temizliğine daha da önem veriyordu. Öğrencilerin giymek zorunda oldukları şalvarlı, kuşaklı, geleneksel giyim sinirine dokunmaya başlıyordu. Bu artık modası geçmiş bir üniformaydı. Oysa sokaklardan bıyık burup caka satarak, azametli bir tavırla kılıçlarını kaldırım taşlarına vurup şakırdatarak geçerlerken, kendilerini saygıyla seyrettiği askerlerin üniforması buna hiç benzemiyordu. Mustafa onların sorguçlarına, güvenlerine, üstün durumlarına, yabancılarla dolu bir şehirde Türklüklerini ortaya vuruşlarına özenerek bakıyordu. En çok imrendiği askeri rüştiyeye giden ve üniformasıyla caka satan Ahmet adındaki komşu çocuğuydu. Bu arada annesi de Selanik'e dönmüştü. Mustafa asker okuluna gitmek için ona yalvardı. Ama Zübeyde Hanım kabul etmedi. Oğlunun peygamberin izinden gitmesini yürekten istemişti. Ama Mustafa bunu yapmayacaksa, hiç olmazsa babasının başaramadığı işi başarmalı, tüccar olmalıydı. Zübeyde Hanım da her ana gibi savaştan, ölümden ve her Osmanlı askerinin başına gelen bitmez tükenmez sürgünlerden korkuyordu. Hele olur'a bir de rütbe alamazsa. Ama Mustafa'ya laf dinletmek kolay değildi. İsteğini komşu çocuğu Ahmet'in binbaşı olan babasına gizlice anlattı ve onun yardımıyla annesine haber vermeden askeri rüştiyenin giriş imtihanına girmeyi başardı. İmtihana çok sıkı çalışmıştı. Girdi, kazandı ve böylece Zübeyde Hanım'ı bir olup bittiyle karşı karşıya bıraktı. Ama yine de okula yazılabilmesi için annesinin imzalı iznini alması gerekiyordu. Mustafa aklını kullanarak annesine, babasının doğumunda ona bir kılıç armağan etmiş ve bu kılıcı beşiğinin başucuna duvara asmış olduğunu hatırlattı. Bu ancak bir tek anlama gelebilirdi. Babası onun bir asker olmasını istemişti. Mustafa bir kahraman tavrı takınarak annesine, "Ben asker olarak doğdum," dedi, "asker olarak öleceğim." Zübeyde Hanım yumuşamaya başlamıştı. En sonunda ona kararını verdiren, tam zamanında gördüğü bir rüya oldu. Rüyasında oğlunun bir minarenin tepesinde altın bir tepsi içinde oturduğunu görmüştü. Minareye doğru koşarken kulağına bir ses geldi. "Oğlunun asker okuluna gitmesine izin verirsen hep böyle yüksekte kalacak. Vermezsen yere atılacak," diyordu. Oğlunu askerlikte parlak bir geleceğin beklediği anaya malum olmuştu. İsteğini yerine getirdi, gerekli kağıdı imzaladı. Mustafa saygıyla onun elini öptü. Annesi de ona hakkını helal etti. Böylece Selanik askeri rüştiyesine girmiş oldu. Mustafa şimdi 12'sine gelmişti. Ailesinin elinde 6 yıldır geçirdiği çeşitli öğrenimlerden sonra mesleğini kendi seçmişti. Bu seçimde de yanılmamıştı. Subay sınıfı memleketin seçkin tabakası sayılıyordu. Ödenekleri padişah tarafından sağlanan askerlik akademileri, öğrencilerine yalnız askerlik konusunda değil, tarih, iktisat ve felsefe konularında da temel bilgiler veren eğitim yuvalarıydı. Bunlar toplumun bütün sınıflarını içine alan demokratik kuruluşlardı. Öğrenciler ancak kabiliyet ve değerleriyle yükselebilirlerdi. Bundan başka okulu bitirenler orduya girdikleri vakit seyahat etmek, dünyayı görmek ve yaygın Osmanlı İmparatorluğu'nun ücra köşelerindeki insanların nasıl yaşadıklarını öğrenmek fırsatını da buluyorlardı ki bu, sivillerin kolay kolay elde edemedikleri bir şeydi. Mustafa derslerini çok kolay buldu ve çabuk kavradı. En sevdiği ve en iyi başardığı ders matematikti. Sınıf arkadaşları henüz basit aritmetik konularıyla uğraşırlarken o cebir problemlerini bile çözmeye başlamıştı. kendi adı da Mustafa olan matematik öğretmeni, onu bu alanda kendisine eşit sayacak kadar takdir ediyordu. Küçük Mustafa, güç matematik soruları bulup büyüğüne verirdi. Bir gün öğretmen, adları birbirinden ayırt edilsin diye eski bir Türk göreneğine uyarak öğrencisine ikinci bir ad taktı. Geniş anlamıyla olgunluk, eksiksizlik demek olan Kemal adını seçti. Bu ad ölünceye kadar onda kalacaktı. Bazen öğretmeni, dersleri iyi bildiklerini öne süren çocukları ötekilerin önünde sınava çağırırdı. İçlerinde bu cesareti gösterebilen pek azdı. Yalnız öğretmenlerinin bile kendinden üstün olabileceğini kabul etmeyen Mustafa, hemen kalkar ve sınıfın en iyi öğrencisi olduğunu ispat ederdi. Mustafa Kemal çabucak çavuş rütbesine yükseldi. Artık öğretmenin yokluğunda kendisi onun yerine geçiyor, kara tahtanın önünde arkadaşlarına ders veriyordu. Öğretici yaratılışta olduğu için öğretmen rolünde hiç yabancılık çekmiyordu. Olgun davranışı onu arkadaşlarından ayırıyor, ötekiler gibi bir çocuk olmadığı belli oluyordu. Daha çok büyük sınıflardaki çocukların arkadaşlığını tercih ettiği için kendi yaşıtları arasından pek az arkadaş edindi. Renginin o alışılmamış sarışınlığı, yalnızlığı, o mavi gözlerindeki ağır, gururlu, hatta küçümseyici bakışı ona sanki apayrı bir yaratık niteliği veriyordu. Otoriteye karşı içgüdüsüyle karşı geliyor, öğretmenleri ona söz geçirmekte güçlük çekiyorlardı. Evde de Zübeyde Hanım'la olan ilişkileri çok zaman fırtınalıydı. Kadın dolu bir evde tek erkek olarak onların davranışlarını küçümsüyor ve kendisini aralarında yaşamaya zorlayan babasızlığına kızıyordu. Arkadan Zübeyde Hanım yeniden evlendi. İkinci kocası Ragıp Efendi adında oldukça varlıklı dul bir adamdı. İki oğlu, iki de kızı vardı. Mustafa, anasının hayatına giren bu ikinci adamı bir aşık gibi kıskandı. Annesinin para sıkıntısı yüzünden evlenmek zorunda kalışı ağrına gitmişti. Ama Ragıp Efendi'nin annesi için iyi bir koca olduğunu görünce onunla iyi geçinmeye başladı. Subay olan ve ona iyi öğütler veren bir üvey abisiyle de dostluk kurdu. Genç adam çocuğa haysiyet ve şerefin önemini anlattı. Mustafa kimseden dayak yememeliydi, hiçbir hakaretin altında kalmamalıydı. Cinsel şerefine karşı girişilecek herhangi bir davranışa karşı koymalıydı. Ona kendini savunması için bir de bıçak verdi ama bunu hiçbir zaman düşüncesizce kullanmamasını da söyledi. Bundan sonra Mustafa evden uzun süre ayrı kalacaktı. Çünkü 14 yaşındayken rüştiyeyi bitirmiş ve yatılı olarak Manastır Askeri İdadisi'ne yazılmıştı. Sıra dağlar arasında genişleyen ovanın yüksek bir yerinde kurulmuş olan manastır, yakındaki Arnavutluk ve Yunanistan sınırlarıyla daha uzaktaki Sırbistan ve Bulgaristan sınırlarına hakim bir durumdaydı. Bu yüzden büyük bir stratejik önemi vardı. Makedonya'nın başlıca askeri merkeziydi ve bir taşra şehri olmasına rağmen Selanik'in kozmopolit havasını ve zarifliğini taklide özenirdi. Oldukça gösterişli ve süslü bir yapı olan askeri idadi, manastırın biraz dışına düşüyordu ve karşısında zarif görünüşlü bir dağ yükseliyordu ki bu dağ Rumlar, kışın kar tabakasıyla örtülen zirvesinin yumuşaklığından ötürü Pelister, yani güvercin derlerdi. Burada Mustafa Kemal ilk olarak kendini bir çatışma ortasında buldu. Makedonya'daki Türk otoritesi Yunan ve Slav çetecileri karşısında gittikçe zayıflayıp dağılmaktaydı. Bu hava, subay adayı öğrenciler arasında aşırı yön tutmaların ve ateşli rakipliklerin doğmasına yol açıyordu. Okul içinde de karşıt görüşler çarpışıyor, çeşitli entrikalar doğuyor, çok kere kan dökülmesine kadar varan iç çete savaşları oluyordu. En güçlü çete Selanikli öğrencilerin kurduğuydu. Mustafa Kemal bu çetenin önderlerinden biri olmakla beraber akıllı davranarak geride kalıyor, dövüşlere hiç karışmıyordu. Bu dönemdeki bir hatırasını çok daha sonraları bile unutmamıştır. Bir gece yatakhanede gözlerini açmış ve bir çocuğun elinde bir bıçakla kendi çetesinden olan başka bir çocuğun yatağının üzerine eğilmiş olduğunu görmüştü. Neyse ki yataktaki tam zamanında uyanarak saldırganın elinden bıçağı çekip almıştı. Mustafa Kemal şimdi okul dışındaki geniş alemde ne olup bittiğini ilk olarak fark etmeye başlıyordu. Çocukların içi Osmanlıların Makedonya'yı fethini anlatan kahramanlık hikayeleri, türküler ve efsanelerle doluydu. Şimdi ise ortalıkta isyan ve bu toprakların elden çıkması tehditleri dolaşıyordu. Mustafa Kemal, Rumların, Bulgarların ve Sırpların Türk topraklarını ele geçirmek için bütün Rumeli de nasıl çalıştıklarını öğrenmişti. Sayfa 35. 1897'de Yunanlılar Girit'e bir bağımsızlık savaşı açtılar, Türkler de Rumeli de onlara karşı yürüyüşe geçti. Manastır tam bir seferberlik halindeydi. Sokaklar adam almaz oldu. Erkekler davul zurna sesleri arasında askere çağrılıyor, sokaklarda öğrenciler ellerinde bayraklarla yürüyüş yapıyorlardı. Yakın dağlardaki Türk çeteleri Rumlarla kıyasıya dövüşmekteydi. Bir gece Mustafa Kemal'le bir arkadaşı gönüllü olarak askere gitmek amacıyla okuldan kaçtılar. Lakin öğrenci oldukları anlaşılınca yaka paça okula geri gönderildiler. Ama genç Mustafa Kemal'in gönlünde yurtseverlik alevi tutuşmuş ve vatanına karşı koruma isteğiyle karışık şiddetli bir sevgi uyanmıştı. Genç adam imparatorluğun her yanından gönüllülerin akın ettiğini gördükçe onlara katılamadığı için yakınıyordu. Manastırdayken Ömer Naci adında genç bir şairle arkadaş olmuştu. Boş zamanlarında beraberce Selanik tren istasyonuna giderek askerlerin cepheye hareketlerine bakıyorlardı. Bir akşam istasyondaki kalabalığın arasında uzun, bol cübbeleri ve sivri külahlarıyla bir derviş grubu gördüler. Dervişler, çaldıkları davul, zurna ve neylerin tiz sesleri arasında kendilerinden geçmiş gibi görünüyorlardı. Çevresindekiler de onların bu coşkunluğuna uyarak isterin öbetine tutulmuşçasına bağırıp çağırıyor, düşüp bayılıyorlardı. Mustafa bu sahneyi soğuk bir tiksintiyle seyretti. Ömer Naci'ye utancından yüzünün kızardığını açıkladı. İçinde bu çeşit yobazlıklara karşı büyük bir tepki doğmuştu. Okul hayatının sert koşulları Mustafa Kemal'in vücutça gücünü arttırdı. Ama programdaki jimnastik dersleri dışında herhangi bir spora meraklanmadı. Bütün dikkatini çalışmaya vermeyi daha uygun buluyordu. En sevdiği ders hala matematikti. Ama bunun yanında başka konulara da ilgi duymaya başlamıştı. Ömer Naci yazdığı şiirleri yüksek sesle okumaktan hoşlanırdı. Mustafa Kemal bunları dinliyor ve kelimelerin ahengi ona çocukluğunda öğrendiği Rumeli türküleri gibi zevk veriyordu. Ömer Naci ona okumak için kitaplar vermiş, Mustafa Kemal de böylece edebiyat diye bir şeyin varlığını öğrenmişti. Şiirle ilgilenmeye başladı. Hatta kendi de biraz yazmayı denedi ama matematik öğretmeni onu bu hevesten vazgeçirdi. Mustafa Kemal başka bir arkadaşı eliyle de siyaset diye bir şeyin varlığının farkına vardı. Bu arkadaşı kendisi gibi Makedonyalı olan Ali Fethi'ydi. Fethi rahat, çekici bir davranışla kıvrak ve esnek bir zekayı kendinde birleştirmişti. Mustafa Kemal'in epey geri olduğu Fransızcayı çok iyi bilirdi. Fransızca öğretmeninin azarlarından müteessir olan Mustafa Kemal, tatilde kendi kendine Fransızca çalışmaya başlamıştı. Şimdi işe daha sıkı sarıldı. Dil bilgisi ilerledikçe Fethi ona Rousseau, Voltaire, Auguste Comte, Demoulin, Montesquieu gibi Fransız filozoflarının eserlerini tanıttı. Çok geçmeden iki öğrenci, bu üstadların kendi memleketlerinin sorunlarını ilgilendiren düşünceleri üzerinde heyecanlı tartışmalar yapmaya başladılar. Artık çocukluktan çıkmış olan Mustafa Kemal, Selanik'e döndükçe bu değişik ve serbest yaşayışlı şehrin zevklerini tatmaya başlamıştı. Çoğu zaman üvey babasının yakınlarından olan genç bir arkadaşıyla Rıhtım'daki dört yol ağzını çeviren ve çoğu Rumlar tarafından işletilen Olimpos, Kristal, Yonyo gibi gazinolara giderlerdi. Dipnot, Fuat Bulca. En çok Yonyo'dan hoşlanıyorlardı. Orada bira ile beraber o kadar bol meze verirlerdi ki ayrıca para harcayıp yemek ısmarlamaya ihtiyaç kalmazdı. Daha kuvvetli içkileri tattıkları öteki gazinolarda ancak seyyar satıcılardan en ucuz yiyecek olan kebap kestane almaya güçleri yetiyordu. Öyle ki bir gün Ömer Naci, "Hayat kuru bir kestaneden başka nedir ki?" diye şairce bir laf etmek zorunda kalmıştı. Ama ne de olsa bu alafranga hayattı ve gençler bunu Alaturka çalınan bir takım kahvelerdeki hayata tercih ediyorlardı. Alafranga hayatı daha yakından tanımak isteyen iki genci, Fransızca öğretmenleri gayrimüslimlerin devam ettiği bir dans dershanesine götürdü. Delikanlılar burada vals ve polka yapmasını öğrendiler. Ama danslara kızlar katılmadığı için erkek erkeğe dans ediyorlardı. Bununla beraber şehrin öbür ucundaki kafe şantanlarda kızlar da bulunuyordu. Buraları Fuat'ın abisi tanıtmıştı. Bu gazinolarda orkestra çalıyor, kızlar şarkı söyleyip oynuyorlardı. Napoli şarkıları okuyan tombul İtalyan kadınları, ellerinde tefler ve ayak bileklerinde zillerle şıngır şıngır göbek atan Ermeni kızları. Sonradan kızlar müşterilerin masasına gelip içki içiyorlardı. Aralarında hiç Müslüman yoktu. Sadece Hristiyan ve Yahudi kızları peçesiz, elde edilmesi kolay kızlar. Delikanlılar büyüdükçe genel evlere de gitmeye başladılar. Sarışın Mustafa Kemal o kadar beğeniliyordu ki çok zaman kadınların ondan para bile almadıkları oluyordu. Böylece kadınlarla olan ilişkilerinin ana çizgisi belirmeye başlamıştı. Daima isteyenden çok istenen durumunda olacak ama peşinde koşanlara o da istekle karşılık verecekti. Duygu bakımından da sevenden çok sevilen bir insandı. Hele şu sıralarda tatillerde özel dersler verdiği iyi bir aile kızının ateşli ilgisi onun gururunu iyice okşamaktaydı. Yaşıtlarının çoğunluğundan hala kendini ayrı tutuyordu. Onu konuşturmak, içinden geçenleri ve amaçlarını öğrenmek istedikleri vakit, onlara sadece önemli bir insan olacağım demekle yetiniyordu. Bir şeyler olmak hırsı henüz tam yönünü bulmamış olmakla beraber içinde tutuşmaya başlamıştı. Bitirme sınavlarını başarıyla verdi ve 13 Mart 1899'da İstanbul Harbiye Mektebi'nin piyade sınıfına girmeye hak kazandı.